Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız yine aziz dinleyenlerimiz. Bu programımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan ve günümüze kadar gönülden gönüle, kalpten kalbe intikal eden bu Allah dostları silsilesinin güzelliklerini, hikmetlerini paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu güzelliklerin hepsinin kaynağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu ne kadar tanıyabilirsek, onu ne kadar okuyabilirsek, onunla İlmi birlikteliğimizi, irfani birlikteliğimizi, kalbi birlikteliğimizi, davranış birlikteliğimizi ne kadar çoğaltabilirsek elbette ki Müslümanlık kıvamımız da o kadar daha kaliteli olacaktır. Müslümanlık kıvamımız da o kadar güzel olacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz bize onu en güzel bir örnek olarak takdim ediyor. Ancak ne yazık ki son zamanlarda zaman zaman gerek medyada, gerek yazılı basında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sanki böyle İslam'ın dışında tutarak veya onu sanki Kur'an-ı Kerim'den kopararak başka bir İslam anlayışının da dile getirildiğine şahit olmuyor değiliz. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'den koparak bir Müslümanlık yaşanması asla ve asla mümkün değildir. Çünkü onun hukukunu Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri koruyor. Onu insanlığa bir rahmeten lil alemin olarak en güzel davranışları sergileyen ve o davranışların da örnek alınması gerektiğini bildirerek Yüce Rabbimiz bize bildiriyor. Onun için de bu altın silsilenin ilk insan olarak naklettiğimiz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elbette ki bu programlar çerçevesinde belirli hususiyetlerini, özellikle de manevi terbiye yolu dediğimiz seyri sülük yolu olarak ifade edilen o terbiye yolundaki esas alınan özelliklerini daha çok anlatmaya gayret ediyoruz. Bu sohbetimiz Efendimizle ilgili 7. sohbetimiz oluyor. Bundan önceki sohbetlerimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece hayatını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikrini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an tilavetini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar ve duasını, kısacası maneviyat yolcuları için vazgeçilmez esaslar olan manevi terbiye esaslarının ana umdelerini bu sohbetlerimizde anlatmaya çalıştık. Bugünkü sohbetimizde ise aziz dinleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takva hayatını bir nebze yine siz aziz dinleyenlerimize ana kaynaklardan aktarmaya gayret edeceğiz. Tabii aziz dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha. Fatiha'da bir hamd gündeme geliyor. Diriliş gündemi, yani Maliki Yevmiddin diye ifade edilen bir din günü muhasebesi öne konuyor. Ve bütün bunlardan sonra da Sırat-ı Müstakim gündemimize geliyor. Hemen bu ana gündemlerden sonra Kur'an-ı Kerim bize takdim ediliyor. Elif, lam, mim, zâlikel kitâb diye Kur'an-ı Kerim başlıyor. Bu kitap ve bu kitapla ilgili de bir ana tespit yapılıyor. Hüden lil müttakîn. Bu kitap takva sahipleri için bir yol göstericidir. Ana kaynaktır. Öyleyse hidayetle takva arasında çok yakın bir ilişki var. İnsanın hidayette olabilmesi için, hidayeti bulabilmesi için Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlaması, okuması gerekiyor. Ama Kur'an-ı Kerim de ancak takva sahipleri için, herkes için değil. Nitekim daha sonraki ayet-i kerimelerde وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا. Zalimlerin için ancak hüsranı artar. Tıpkı aziz dinleyenlerim, Allah Resulü'nün bütün alemlere rahmet olarak bildirilmesine rağmen o rahmetten istifade edemeyenler gibi elbette ki Kur'an-ı Kerim bir hidayettir. ama ondan da istifade edemeyen, ondan da mahrum kalan nice insanlar var. Onun için buyruluyor ki genel olarak Kur'an-ı Kerim'i esas okuyan kalptir. Gözlerimiz ise sadece bir gözlük vazifesini ifa ederler. Yani Kur'an-ı Kerim kalple okunur. Kalbin kıvamına göre de Kur'an-ı Kerim'le insan arasındaki ilişkiler değişir. Kalbin kıvamı ise ancak ve ancak takva dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ifadeleriyle mübarek ellerini kalplerinin üzerine koyup işte takva buradadır, işte takva buradadır, işte takva buradadır diye üç defa tekrarladığı bir başka oluşum takva. Peki nedir takva aziz dinleyenlerimiz? Kelime olarak takva korunmak demek. Yani insanın önce kendini koruması sonra da ilahi bir koruma altına girmesi demektir. Peki nasıl korunacağız? Maddi varlığımızı nasıl koruyorsak manevi varlığımızı da aynı şekilde koruma gayreti içerisinde olacağız. Maddi varlığımızı yani şu vücut varlığımızı iki şekilde koruyoruz. Bir, bu vücut için zararlı olan şeylerden, virüslerden, zararlardan korumak. Vücuda bir virüs giriyorsa vücudun dengesini bozacak. Elbette ki vücudun maddi varlığı zarar görmeye başlıyor. Dolayısıyla önce zararlı şeylerden vücudu korumak, mikroplardan, virüslerden, hastalık meydana getiren unsurlardan vücudu koruyabilmek. İkincisi de sadece korumak yetmiyor, vücud için faydalı olan elemanları, elementleri vücutla buluşturmak. Yani gıdalarımızı, kalorilerimizi, vitaminlerimizi belirli düzeyde vücutla buluşturmak, vücudu beslemek. Bir vücudu zararlardan korumak, diğeri de vücudun ayakta kalması için lüzumlu olan hususlarla vücudu besleyebilmek. Aynı şekilde manevi varlığımız için de manevi varlığımıza zarar verilen unsurları vücutta buluşturmamak, manevi varlığımızda buluşturmamak, haset gibi, kibir gibi, riya gibi, daha buna benzer tefahur gibi, ucub gibi bütün bunlardan manevi varlığımızı koruyabilmek, diğer taraftan da bu manevi varlığımızı korurken de manevi varlığımız için zaruri olan ameli salihleri, güzellikleri ruh dünyamıza, manevi varlığımıza ulaştırabilmek. İşte insan bu hususlara dikkat ettiği zaman bunları yerine getirebiliyorsa takva ehli bir insan oluyor. Bir taraftan manevi varlığımıza, ruh dünyamıza zarar veren unsurlardan korunurken diğer taraftan da ruh dünyamızı besleyici olan evrat gibi, ezkar gibi, dua gibi, diğer ameli salihler gibi, cömertlik gibi, merhametlik gibi, şefkat gibi hususlarla da manevi varlığımızı ayakta tutabilmek. Onun için de Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir rehber, bir hidayet kaynağıdır buyuruluyor ve takvanın da farklı tarifleri yapılıyor. Tabii en mühim tariflerden birisi Übey bin Ka'b radıyallahu anh Efendimizin Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e yaptığı tarif. Diyor ki ey Ömer, dikenli bir yolda yürürken ne yaparsın? O da diyor ki dikenli bir yolda yürüyecek olursam o zaman elbisemin ellerimle tutar yavaşça o dikenlerin batmaması için bir de bastığım yerlere ayak ucumla basar o dikenlerden korunmaya çalışırım. İşte diyor Übey bin Ka'b radıyallahu anh takva budur. Yani gözünüze batan dikenlerden, kalbinize batan dikenlerden, dilinize batacak dikenlerden, ellerinize batacak dikenlerden kendinizi koruyabilmektir. Çünkü gözleriniz olsun, diliniz olsun, kalbiniz olsun, elleriniz olsun size tertemiz olarak, sıhhatli olarak verilen uzuvlarınız. Bunları eğer bir takım zararlı şeylerden koruyabilirseniz, koruma gayreti olursanız işte bu bir takva yolculuğudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bizi bu noktada eğitiyor aziz dinleyenlerim. Ve yine takva ile ilgili olarak şu tarifler yapılıyor. İnsanı Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden insanın kendisini korumasıdır. Hangi şey ki sizi Mevla'dan uzaklaştırıyor, onun emirlerinden uzaklaştırıyor? İşte oralardan kendinizi koruyabilmek, bir takvadır. Bir diğer tarif ise iç alemi terbiye edip dinin hükümlerini, muamelat ve ibadetleri büyük bir muhabbetle, gayretle, fedakarlıkla, vecd içinde, huşu içinde ifa edebilmektir. İşte bu güzel hasletleri ise insan ancak Allah Teala'yı sevdiği, onun muhabbet ve rızasını kaybetmekten şiddetle korktuğu zaman ulaşabiliyor. Bu bakımdan da Rabbimiz bizi böyle bir yola teşvik ediyor. Bunun bizim için bir ufuk olmasını, bir hedef olmasını arzu ediyor Yüce Rabbimiz ve buyuruyor ki inne ekremeküm indallahi etkaküm. Sizin Allah katında en değerli olanınız, en kıymetli olanınız şüphesiz Cenab-ı Hakk'a karşı bu takva hususunda gayret göstereninizdir. En çok bu yolculuğu kim yapıyorsa, takva hedefine varmak için kim gayret gösteriyorsa ve bu hedefe kim ulaştıysa Allah katında mükerrem olan, değerli olan odur. Tabii biraz önce ifade ettiğim gibi aziz dinleyenlerim, insan böyle bir kıvama ulaşınca da Hakk'ın dostluğunu kazanıyor. Yani Hak dostluğunu Hak tarafından, Yüce Rab tarafından korunan bir insan haline geliyor. Nitekim El-Câsiye suresinde Yüce Rabbimiz Vallahu veliyyül müttakîm buyuruyor. Ne demek? Allah Teala, Yüce Rab takvaya ulaşan kulların dostudur. Onların her işine Yüce Rabbimiz tevelli eder. Mütevelli dediğimiz işe sahip olmak demek. İşin idare edeni demek mütevelli. Vakıfların mütevellileri var, şirketlerin mütevellileri var. Mütevelli hem dostluk manasına hem de işe sahip olan, koruyan, gözeten manasına. Yüce Rabbimiz de işte takva sahiplerinin dostudur buyruluyor. Takvanın gerçekten insan için en lüzumlu bir azık olduğunu, bir ahiret azığı olduğu bildiriliyor. Bakara suresinin 197. ayetinde ve tezevvedu ve inne hayrezzat et takva. Şu uzun ahiret yolculuğu için kendinize azık ediniz. Dünyadaki kısa yolculukları için kendinize azıklar edindiğiniz gibi uzun ahiret yolculuğu için, ebediyet yolculuğu için kendinize bir hazırlık yapınız. Zira azıkların en hayırlısı da takvadır. Tabi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada yine hep bizlere bir emsalsiz örnek. Allah Teala'nın Habibullah olarak insanlığa takdim ettiği, bir rahmet unsuru olarak takdim ettiği Yüce Peygamber ümmetine örnek olsun diye Yüce Rabbinden takva istiyor. Halbuki o takvada da önderli o. Ama Allah Resulü ümmetine örnek olmak için de bakın Rabbinden neler istiyor. Buyuruyorlar ki Allahümme inni es'elükel hüda ve tuka vel afafe vel gina. Ey Yüce Rabbim ben senden bir hidayet isterim. Ey Yüce Rabbim ben senden bir takva isterim. Ey Allah'ım ben senden bir iffet isterim. Ey Rabbim ben senden bir zenginlik isterim. Yani manevi bir zenginlik, insanlara muhtaç olmama hususiyetini senden isterim. Daha kısa bir tercümeyle Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için de aziz dinleyenlerim, Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz bu Cenab-ı Hak'tan takva duygusu, Allah korkusu sebebiyle düşmanlarına bile çok hassas davranır, onlara en ufak bir haksızlıkta bulunmaktan kaçınırdı. Bu sebeple de daha çok sevgili Peygamberimiz affetme yolunu tutarlardı. Mesela şöyle bir hadise naklediliyor ki gerçekten bizim ruh dünyamızda muvazeneyi koruyabilmemiz için bu hadis-i şerif, bu hadise tekrar tekrar okumamız gereken ve ileriyi görmek bakımından da, gelecekten ümitler beslemek bakımından da yine tekrar tekrar okumamız gereken bir hadis veya bir hadise. Mekke müşriklerinden Süheyl bin Amr var. Bu Hudeybiye müsalahasında da Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıkan bir insan. Ta Mekke fethine kadar Müslüman olmamış. Ta Mekke fethinde Müslüman oluyor. Ama o zamana kadar gerçekten hep böyle sözü haddinden fazla tesirli olan bir insan ve bunu da şerre kullanan, özellikle de Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın aleyhine, İslam'ın aleyhine kullanan bir insan, bu Bedir gazvesinde esir düşüyor. Tabi Bedir gazvesinde esir düşünce Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz yaklaşıyor. Ya Resulallah diyor. Şurada bir Süheyl bin Amr var. Biz bunu biliyoruz. Bu İslam'ın ilk zuhur ettiği günden beri, yani Mekke döneminin 13 senesi. Şimdi Medine'deyiz, Bedir olmuş. 14 sene olmuş. 14 senedir bu sözünü hep İslam aleyhine kullanan bir insan. 14 senedir ya Resulallah sizin aleyhinize şiirler söyleyen insan. Söylediği şiirler tesirli olan bir insan. Şimdi artık bizim esirimiz bu. Müslümanların esiri. Müsaade eder misiniz ya Resulallah? Onun ön dişlerini ben sökeyim de dili dışarı sarksın ve bundan sonra da hiçbir zararı olmasın. Yani gerçekten hani bizler de kendimizi o sahnede bulsak, 14 senedir böyle İslam'ın aleyhine konuşan bir insanı görsek, içimizden böyle bir duygu gelir mi? Ya bunun sesini keselim diye bir ses gelir mi? Herhalde gelir aziz dinleyenlerim. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bırak onu Ömer. Ey Ömer, ben onun uzuvlarına böyle bir zarar veremem. Şayet bunu yapacak olursam, peygamber olmama rağmen Allah Teala da aynısıyla bana mukabele eder. Resulü Efendimiz bu. Peygamber olmama rağmen Allah Teala da bana aynısıyla muamele eder. Senin dediğini ben yapamam ya Ömer. Şimdi sen acele etme. Belki gün gelir, bugün sen ona öfkeleniyorsun ama o gün senin çok hoşlanacağın, met edeceğin bir yerde Süheyl belki de bir konuşma yapar. Gerçekten aziz dinleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi bir gün gerçekleşiyor. Mekke fethinde Müslüman oluyor bu zat. Allah Resulü'nün vefatı üzerine de yer yer irtidat hareketleri görülüyor. Mekke'nin çalkalandığı bir hengamede bu bir dönem Allah Resulü'nün aleyhine konuşan, İslam'ın aleyhine konuşan Süheyl, Kabe'nin yanında bir hutbe irade ediyor ve insanları yatıştırıyor. İnsanlar imanını kaybetmek üzereyken birçok insanın imanını kaybetmesine engel oluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bütün bu hadisatı geçmişten güne kadar gelen, o güne kadar gelen olayları bilince Süheyl'in bu konuşmasını da işitiyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yıllar önce kendisine söylediği sözü hatırlıyor. Neydi o söz? Aman Ömer, ben onun dişlerini de sökemem, dilini de koparamam. Gün gelir, umarım ki o Müslümanları memnun edecek, seni memnun edecek bir söz söyler. Ve Hazreti Ömer, Süheyl radıyallahu anh'ın artık Müslüman olmuş, bu sözünü duyduğunda heyecanlanıyor ve diyor ki, ya Resulallah, senin Allah'ın Resulü olduğuna bir kez daha şehadet ederim. Sen Allah'ın Resulü olarak bunu söyledin o gün. Biz eğer kendi hissiyatımıza mağlup olsaydık, Süheyl'in dişlerini de sökecektik belki. Dilini de koparacaktık ama dilini kopardığımız Süheyl de bugün bu güzelliği yapamayacaktı. Belki İslam'la da buluşamayacaktı. Onun için de aziz dinleyenlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün güzelliklerdeki zirveliği bu takvasında, temkininde, geleceği görmesinde de kendini şüphesiz göstermiş oluyordu. Ve yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam, aziz dinleyenlerim, kıyamet günü hesabını vermekten korktuğu için günlük hayatında da pek çok mübah şeyleri bile terk ederdi. Halbuki mübahlar bizim için bir sınır konmamış, mübahlardan istediğimiz gibi faydalanabiliriz. Ama sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir takva duygusuyla, bir manevi hassasiyetle, özellikle de kıyamet günü bir verilecek hesaptan dolayı da bu mübahlar konusunda da sınırlı hareket ediyor ve bir kısmını bu mübahların terk edebiliyor Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aziz dinleyenlerim, bir gün bir bardak getiriliyor. Bu bardağın içinde de süt ve bal var. Hem süt var, hem bal var. Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz bizlere de örnek olacak şekilde buyuruyorlar ki, bir içecek ve içinde iki nimet var. Şu anda bir içecek var ama içinde iki nimet birden var. Süt var ve bal var. Bir bardak var, içinde de iki katık var. Benim buna ihtiyacım yok. Ancak bunun haram olduğunu da düşünmüyorum. Benim bir anda iki nimete birden ihtiyacım yok. Bir bardağın içinde iki katığa da ihtiyacım yok. Fakat bu size haramdır demiyorum. Demiyorum ancak kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ın dünyadaki fazlalıklardan hesaba çekmesinden korkuyorum. Allah için tevazu gösteriyorum. Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır. Kim iktisatlı davranırsa Allah onu zengin kılar. Kim de ölümü çokça hatırlarsa Allah Teala onu sever. Çünkü ölümü hatırlayan insan ölüme hazırlık içerisinde olur. Dolayısıyla da aziz dinleyenlerim, gerçekten bir müminin yapacağı her hareketi acaba Allah Teala'nın rızasına uygun mu, onun gadabını mı celbeder yoksa diye düşünerek yapması gerekir. Her şeyden evvel Allah korkusu ve takvaya sahip olmaya her mümin bir gayret içinde olmalı. Takva ilmine sahip olmadan da diğer ilimleri elde etmenin kişiye çok fazla bir fayda getirmeyeceği de bilinmeli. Çünkü Yüce Rabbimiz ilmin kaynağı olarak da bize takvayı bildiriyor. Vettekullah ve yuallimekumullah. Siz gerçekten o manevi hayatınıza dikkat ederseniz, kendinizi haramlardan korursanız, mesuliyet şuuru içinde olursanız, ki takvanın bir anlamı da insanın neyi ne zaman yapacağının farkında olabilmesidir. Sorumluluk şuuru demektir takva. İşte böyle bir sorumluluk şuuru içerisinde hareket ederseniz, takva üzere olursanız ve yuallimekumullah, Allah da size birçok hakikatleri öğretecektir. Ki işte orada aziz dinleyenlerimiz Allah'ın lütfettiği ilmi ledün deniyoruz. Ve allemnahu min ledünna ilmen. Biz okulumuza kendi katımızdan vasıtasız ilimler verdik. Onu vasıtasız bir şekilde ilim sahibi yaptık demek oluyor. Bunun için de bir Müslüman gerçekten Kur'an'ın ifadesiyle Kur'an'ın emrini yerine getirmek ve sonsuzluk hayatı için, ebedi hayatı için bir takva azığını elde etmek durumundadır. Bizler de bu sohbetimizi sevgili Peygamberimizin duasıyla bitirmiş olalım. Allah'ım senden hidayet isteriz. Allah'ım senden takva isteriz. Allah'ım senden bir iffet isteriz. Ve Allah'ım senden bir gönül zenginliği isteriz.